Vatanımız göklerde sevgili kardeşler. Gerçekten eğer böyle bir umuda sahip olmamış olsak bence buradaki sürecin pek kolay bir süreç olmayacağını söylemek bence hiç yanlış olmaz. Bir umut var. Diri bir umut. Biliyoruz ki öldükten sonra gidebileceğimiz, barınabileceğimiz ve çok daha güzel olanı Rab ile birlikte olabileceğimiz bir mekan var. Buna biz göksel vatan diyoruz. Yersel vatan, ülkemiz Türkiye geçici. İçinde yaşadığımız vatan Almanya geçici. Diğer bütün vatanlar, ülkeler hepsi geçici. Ama geçmeyen, devam edecek olan, sonsuza dek devam edecek olan gerçekten de göksel vatan. Ve bu bir ayrıcalık değil midir sizce? Sormak isterim. Gerçekten birçok insanın bilmediği, bilip de umursamadığı göksel vatana aitiz değerli kardeşler. Ben bazen sohbetlerde söylüyorum, benim vatanım göklerde diyorum, millet şaşırıyor. Senin vatanın Türkiye değil mi diyorlar. Evet, yersel vatanım Türkiye'dir. Ama şu anda uzun zamandır, 20 küsur yıldır Türkiye'den uzağım. O zaman şu anda vatan, ikinci vatanımız Almanya oldu. Ama asıl benim kalıcı vatanım göksel vatan. Ve yürek doluyla söylemek istiyorum her birinize değerli kardeşler. O göksel vatanı anlamlı kılan, değerli kılan, nitelikli kılan nedir sizce? Göksel vatanı anlamlı kılan, göksel vatanı nitelikli kılan, göksel vatanı diğer vatanlardan ayrıcalıklı kılan önde olan faktör nedir sizce? Evet. O zaman şöyle diyelim, ya, o zaman şöyle diyelim, senin Sami'nin de burada okuduğu bölümden, 13. bölümden, Yuhanna 13. bölümden, senin de şu anda dile getirdiğin ayet ve Havva'nın da söylediği söz, aslında bir bütün olaraktan görürsek, Rabbimiz gidiyor, ne için gidiyor? Yer hazırlama. Ama tekrar gelecek değil mi? Ne için gelecek? Bizi almak için. Bu neyi anlatıyor bize? Onunla, evet, onunla birlikte olacağımız. Demek ki göksel vatanı ayrıcalıklı kılan tek faktör, anlamlı kılan İsa ile birlikte olmamız. Yani cenneti cennet yapan özellik aslında Rabbin bizimle birlikte olacağıdır sevgili kardeşler. Bu güzel bir şey. Demek ki cennet güzel bir şeydir. İsim olarak güzeldir. Herkes değişik şekillerde cenneti ifade edebilir, anlatabilir kendi kafasındaki fantazilerle. Ama ben diyorum ki tek bir kelimeyle cenneti cennet yapan tek özellik Rabbimle beraber orada olacak olmamız. Bu bizi sevindirsin değerli kardeşler. Onun için içinde yaşadığımız bu yeryüzünde sıkıntıların, sorunların, problemlerin gerçekten diz boyu olduğu bir yer yuvarlağında yaşıyoruz. Ve bu içinde bulunduğumuz sıkıntıları aşma konusunda, o sıkıntıların üstesinden gelme konusunda son iki haftadır dolu dolu güven konusunu ele aldık. Güven konusunu ele alaraktan Rabbimizin bize bıraktığı güzel örneği de geçen hafta dile getirerekten ne yapmamız ve nasıl yapmamız konusunda çok derinlemesine konular işledik burada biliyorsunuz. Ve hatta Sami ile konuşurken dedim ki artık herhalde güven konusunu yılın ilk başında, 2014'ün hemen başında güven konusunu üst üste ele almış olmak artık kardeşlerim için şunu söyleme hakları yok. Güvenmek nedir? Güven nedir? Güven demekle ne demek istiyoruz? Sorularını sormak bence bir anlamı yok. Onun için ilginçtir. Normalde benim okuma çizelgesine devam ederken, bakarken, ederken, okurken yine böyle güvenle ilgili sözler hep karşıma çıktı. Güvenle ilgili. Herhalde o zaman dedim ki Recep gerçekten de yılın başında 73. mezmuru almam, onun arkasından Luka 4. bölümde Rabbimizin hiç sapmadan, bütün engeller karşısında dimdik durarak o ilerleyişine neden olan faktörü dile getirirken ve bu faktörün kim ve kime ait olmak olduğunu dile getirirken söylemiş olduğum gibi ya, değerli kardeşler, gerçekten kim olduğumuzu ve kime ait olduğumuzu bilerek hareket etmemiz lazım. Bugün de yine aslında güvene dayalı bir konu, bir parça ele almak istiyorum ve o güven konusunu yine birazcık farklı bir şekilde aslında işlemek istiyorum. Çünkü gerçekten bu içinde bulunduğumuz mekanda, bu dünyamızda gerçekten ayakta durabilmenin, sağlıklı bir şekilde her zor koşullara rağmen ilerleyebilmenin başka bir nedeni yok. Kesinlikle ancak ona güvenerek, ona bakarak, ona sımsıkı sarılarak ilerlemek mümkün. Onun için sıkıntılı bir zaman içinde yaşadığımız kesin sevgili kardeşler. Biliyorsunuz böyle her şey tıkırında giderken yaklaşık böyle 2 yıl önce ekonomik bir kriz ortaya çıktı. Bunu Türkiye'de değişik şekilde, Almanya olsun, diğer Avrupa ülkeleri, Yunanistan bunu çok daha büyük bir şekilde yaşadı. Birçok ülkeler değişik biçimlerde de olsa her biri gerçekten çok büyük ekonomik sarsıntılar içerisine girdiler. Ve bu ekonomik sıkıntılar birçok fabrikanın kapanmasına neden oldu. Ya da bazı fabrikalar üretimlerini yarıya düşürdüler ya da 1/3 şekilde üretmeye başladılar. Ve bazı fabrikalarda birçok işçi çıkartma gereği duydu. Tabii ki işlerini kaybeden insanlar da ihtiyaçlarını dile getirmek için ve nasıl bir sıkıntı içerisinde olduklarını, uygulamaların ne kadar yanlışlığını dile getirebilmek için ne yaptılar? Doğal olaraktan herkes sokağa döküldü ve birçok yürüyüşler oldu. Yunanistan'da olsun, İspanya'da olsun, hep bunlara gözlerimizle televizyonlarda tanık olduk sevgili kardeşler. Ve hatta birisiyle konuşuyordum, ya hamdolsun dediler, en azından ben çıkartılmadım, hala devam ediyorum ama emin değilim daha ne kadar daha işim devam edecek. Belki 3 ay sonra beni de çıkartabilirler. Yani şunu söyleyebiliriz sevgili kardeşler, insanlar gerçekten hala büyük bir korku içerisinde ne yapıyorlar? Büyük bir kaygı içerisinde bir şekilde ayakta durmaya ve bu ekonomik krizi bir şekilde atlatmaya çalışıyorlar. Şimdi bugün günümüzde uzmanların da bunu defalarca söylediği en güvenilir ülkenin Amerika olduğu söyleniyordu. En güvenilir ülke. Ama nereye kadardı bu? 11 Eylül'e kadar. 11 Eylül'e kadar Amerika en güvenilir ülke olaraktan savunuluyordu uzmanlar tarafından. Ama o 11 Eylül'de yaşanan o korkunç olay ve o yaşanan o korkunç olaydan sonra Amerika'daki güven de tartışılır hale geldi sevgili kardeşler. Demek ki Amerika'da da bugün alarm en üst düzeye çıkarılmış durumda. Ve Amerika'da yine yapılan bir araştırmaya göre her an terör eylemlerinin olabileceği kaygısı taşıyan insanların sayısı %75, 80'e yakın. Hani her an gerçekten yakın zamanda yine biliyorsunuz o spor şeyinde yine bir bomba patlattılar değil mi? Yani Amerika'da da birçok şeyler olmakta devam ediyor. Yani kısaca ifade etmek gerekiyorsa hiçbir şey kaçınılmaz değil. Hiçbir şey kesin değil ve koca bir belirsizlik egemen. Şimdi bu yeryüzüne baktığımız zaman olup bitenler bunlar. Biraz böyle bir giriş yapmak istedim. Ama birey olaraktan kendimize baktığımızda, çevremizdeki insanlara baktığımızda o kişilerin, her bizler de dahiliz, hiçbirimizin sorunu yoktur diyemeyiz değil mi? Yani çevremizde birçok sorunlar devam ederken bizler de birçok sorunlarla boğuşur durumdayız. Bugün burada aramızda hangimiz diyebilir ki ya kardeşim hamdolsun bende sorun yok, benim sorunum yok ya da mücadele etmediğim, boğuşmadığım bir sorun yok diyebilecek bir durumda mıyız sevgili kardeşler? Bunu kim söyleyebilir? Sanırım herhalde hiçbirimiz bunu söylemeyebilir. Ama belki bazılarımız, bazılarımızın durumundan daha iyi olabilir ya da tersi olabilir sevgili kardeşler. Ama İsa Mesih'in öğrencilerine baktığımız zaman İsa Mesih'in öğrencileri de değişik türden sıkıntılarla boğuşmak zorunda kaldılar. Yani içinde bulundukları yaşam içerisinde değişik ortamlar içerisinde uğraş içerisinde mücadele eden kişiler durumundaydı öğrencilerde. Şimdi öğrencilerin durumuna baktığımız zaman mutlaka öyle düşünüyorum. Bazılarının durumu bugün olduğu gibi diğerlerinin durumundan farklıydı. Daha iyiydi. Bazıları da öbürlerinin durumundan çok daha kötü durumdaydı. Ama şunu açık bir dille söylemek istiyorum değerli kardeşler. Rab İsa Mesih ile olan birlikteliklerinde, yani o 3 yıllık, 3,5 yıla yakın o birliktelik süreci içerisinde ondan önceki süreçten çok daha iyi olduğuna ben inanıyorum. Yani Rab İsa Mesih ile tanıştıktan sonra onlarla birlikte, yani Rab ile birlikte oldukları o 3 yıllık, 3,5 yıllık dönem ile önceki dönemi karşılaştırdığınız zaman çok daha iyi durumda olduklarına inanıyorum. Neden onu bu şekilde söylüyorum? Çünkü her birinin gözlerinin önünde birçok hastalıklardan insanlar kurtulup şifa bulmuşlardı değil mi? Düşünün. Rableriyle beraberdiler. Rab körlerin gözlerini açtı, sakatları ayağa kaldırdı, açları binlerce kişiyi 3-5 parça ekmekle, balıkla ne yaptı? Olağanüstü bir şekilde doyurdu ve Petrus inanılmaz bir şeyi başardı Rab ile beraberken. Neyi başardı? Su üstünde yürümeyi başardı. Ve diğerleri de fırtına karşısında büyük bir zafer kazanabilmişlerdi. Rableri sayesinde sevgili kardeşler. Hatta bir keresinde çok daha büyük bir şeye tanık oldu bu öğrenciler. 4 günlük ölü olan Lazar'ın ölümden görkemle dirilişine tanık oldu bu insanlar. Şimdi düşünün ya, ölümün gücü yok. Hastalıklar şifa buluyor. Karın doyuyor. İhtiyaçlar gideriliyor. Böyle bir durum içerisinde insanın kafasına, aklına gelen nedir? İsa Mesih, ait olduğumuz Rab artık egemenliğini kuracak. Bu Roma'nın egemen olduğu bu dönemde artık Rab yersel egemenliğini kuracak. Bu dünyanın kralı olacak. Bizler de bolluk içerisinde harika bir şekilde, güzel bir şekilde, sağlıklı bir şekilde hayatımıza devam edeceğiz. Ama onlar bunun hayalini düşünürlerken, çünkü böyle düşünmeleri çok normal sevgili kardeşler. Düşünün ya, her şey gözlerinin önünde tıkırında yürüyor. Şimdi bu her şey tıkırında yürürken insanlar hayran kalıyor İsa'ya. Öğrencilere hayran kalıyor. Bu hayranlık içerisinde insanlar doğal olaraktan İsa'yı destekliyorlardı. Ve onu bir kral olaraktan istiyorlardı. Ama biliyoruz ki bizim Rabbimizin krallığı yersel krallık değildi. Rabbimizin krallığı yersel krallıktı sevgili kardeşler. Ama tabii ki bunu söylerken her şey güllük gülistanlık, her şey mükemmel bir şekilde, öğrencilerin hiçbir şeye ihtiyacı yoktu anlamında da söylemiyorum tabii ki. Her şey mükemmel bir şekilde devam ediyor anlamında da söylemek istemiyorum. Ama yaşam onunla birlikteyken çok daha farklı, çok daha güzel bir şekilde devam ettiğini söylesek bence hiç de yanlış olmaz diye düşünüyorum. Bu insanlar bu doluluk içerisindeyken, bu rahatlık içerisindeyken akıllarının ucundan bile geçmemişti. Bir gün İsa çarmıha gerilecek, insanların eline verilecek ve bedenen onları terk edecek. Bunu asla düşünmediler. İsa birkaç kez değişik biçimde öleceğiyle ilgili birçok açıklamalarda bulundu ama öğrenciler maalesef bunu anlamadılar. Yüzüne tüküleceğini, hakarete uğrayacağını, çarmıha gerileceğini, birçok olayların olacağını bildirmiş olmasına rağmen öğrenciler bunu hiç ama hiç anlamadılar. Rab ne yapıyor? Rab bir şekilde onları gelecekteki o zor döneme adım adım hazırlamaya çalışıyordu. Ve bu nedenle onlara bir açıklamada bulunuyor. Onun için Yuhanna 14. bölüme götüreceğim sizi. 14. bölüme götüreceğim. Rabbimiz birçok kez olacak olan değişikliklerden söz ederken öğrenciler ya anlamak istemediler ya da istedikleri gibi olmayı bekledikleri için İsa Mesih'in sözlerine bir anlam veremediler sevgili kardeşler. Ve genelde bizler de birey olaraktan kendimize baktığımız zaman, içimize baktığımız zaman gerçekten belirsizliği hangimiz severiz? Belirsizliği. Yani eğer şöyle söyleyeyim, ileride olacakları eğer biliyorsak mı daha rahatız? Eğer o ileride olacaklar belirsizse, ne olacağı belli değilse mi daha çok rahatız? Ne zaman daha çok rahatız? İleride olacakları biliyorsak, tahmin edebiliyorsak, içimizde farklı bir durum söz konusu oluyor. Sıkıntı içerisinde olmuş olsak da, sıkıntıda olmuş olsak da sevgili kardeşler, her zaman İçinde bulunduğumuz o sıkıntının ne kadar süreceğini insanın doğa gereği bilmek istiyor her zaman. Yani ben eğer biliyorsam tamam beni bekleyen bir sıkıntı var. O sıkıntı biliyorum ki 3 hafta sürecek. Biliyorum ki o sıkıntı 3 gün sürecek. O zaman ne oluyor? O sıkıntının içerisinden geçmek kolay oluyor. Ama bir sıkıntı içerisine giriyorsun ama o sıkıntının ne kadar devam edeceğini bilmiyorsun. İnsanın kaygılanmaması, gerçekten kaygı duymaması mümkün değil sevgili kardeşler. Onun için bu Yuhanna 14. bölümün ilk 4 ayeti, ilk 1. ayetini bir zamanlar burada size paylaşmıştım tek bir ayet üzerinde. Ama ilk 4 ayetine bakacağız. Yuhanna'nın ilk 14. bölümünün ilk 4 ayetine bakacağız. Ve sıkıntılı bir süreci kaygılanmadan, daha dik durarak nasıl geçirebiliriz konusunu birlikte anlamaya çalışacağız. Bu ilk 4 ayet aracılığıyla, kısa 4 ayet aracılığıyla sevgili kardeşler. Evet, bakalım 14'ün ilk 4 ayeti ne diyor? Özlem bize okusun bir zahmet.
gider ve size yer hazırlarsam, siz de benim bulunduğum yerde olasınız diye yine gelip sizi yanıma alacağım. Benim gideceğim yerin yolunu biliyorsunuz.
Evet, teşekkür ediyorum. Şimdi bakalım Rabbimizin bu 14. bölümde kullandığı ilk sözler. Rabbimiz öğrencilerin içinde bulunduğu durumu çok iyi biliyordu ve sonraki durumun da nasıl olacağını çok iyi biliyordu. Ama sonraki dönemde, onun onlarla bedenen olmayacağı dönemde bu sıkıntılı süreci öğrenciler nasıl aşması gerektiği konusunda onları ne yapıyor? Teşvik ediyor, onları bir şekilde cesaretlendirmeye çalışıyor. İlk ayet şöyle söylüyor: yüreğiniz sıkılmasın diyor. Tanrı'ya iman edin. Ben bu ilk ayeti paylaşırken biliyorsunuz iman sözünü güvenle bağlamıştım. Çünkü kök olarak aslında benzer durum vardı diye. Onun için iman, Tanrı'ya iman edin derken Tanrı'ya güvenin, bana da güvenin. Yani bana da iman edin. Şimdi Rabbimiz öğrencilerini, dikkat edin, güven konusunda onları teselli etmeye çalıştığına göre değerli kardeşler, ne olabilir? Burada öğrencilerin bir şekilde kaygı çektiklerini bize gösteriyor. Eğer öğrencilerin çekmiş olduğu bir kaygı olmamış olsaydı ilk anda yüreğiniz sıkılmasın ifadesini kullanmazdı. Demek ki yürekleri bir nedenden dolayı ya da nedenlerden dolayı yürek sıkıntı içerisindeydi. Ve bu sözler, güven sözü, bana güvenin, Tanrı'ya güvenin ama bana da güvenin sözleri gerçekten de onların içinde bulunduğu süreçte yüreklerine su serpen, onların yüreklerini serinleten, onları gerçek anlamda teselli eden sözlerdi sevgili kardeşler. Yani başka bir ifadeyle söylemek gerekiyorsa eğer, içinde bulundukları dönemi aşma, huzur içinde süreci götürme konusunda temel oluşturabilecek nitelikte teselli edici sözler. Demek ki şöyle söyleyebiliriz: olacak olan bütün şeyler değerli kardeşler güven gerçeğine bağlı olarak hareket ediyordu. Bütün olacak olan her şey eğer güven denen olgu üzerine oturmuşsa ve o güven olgusuyla o olaylar hareket halindeyse, o olaylar güvene oturarak değerlendiriliyorsa, o zaman sürecin, o gidiş sürecinin daha sağlıklı olduğunu söylemek çok daha kolay. Yani ben şuna benzetiyorum. Şimdi her kapının bir menteşesi var ya da iki tane menteşesi var ya da üç tane baktığınız zaman. Şimdi o kapı, o menteşeler olmasa o kapıyı ileriye geriye hareket ettirmeniz mümkün değil. O kapının ileri geri hareket etmesini sağlayan menteşelerdir. Aynı şekilde o menteşeler bir güven olaraktan düşünürsek, örnek olaraktan, o kapı ağır olmasına rağmen menteşeler üzerinde rahatça gidip gelebiliyorsa, bizim de sıkıntılar içerisinde, sorunlar içerisinde yürürken o güven bağladığımız Tanrı'ya güvenerek, o güven olgusu üstüne oturarak hareket edersek sürecin çok daha ve çok daha sağlıklı bir şekilde devam edebileceğini, ilerleyebileceğini söylememiz mümkün sevgili kardeşler. Demek ki bütün olayın özünde güven olgusu üzerine oturtturmamız gerekiyor her şeyi. Güven olgusuyla hareket etmemiz gerekiyor. Ve sonraki ayetlere baktığımız zaman da Rabbimiz bu güvenin nedenlerini bize açıklıyor. Ama güvenmenin ötesinde Sami herhalde zorlandı tercüme etmekte. Çok basit olaraktan söyleyeyim. Sıkıntıları güvenin üzerine oturtmak lazım. Kapı menteşe üzerine oturduğu gibi. Bütün olayın özü o. O ağırlık nasıl ki rahatça hareket ediyorsa, menteşeyi atarsan kapı hareket etmez, değil mi? Güveni de atarsan sağlıklı bir şekilde ilerleme mümkün değil. Özü bu yani. Onun için kapıdan, kapıya bakınca kapı aklıma geldi. Kapının menteşeleri aklıma geldi. Yani kısa ve öz olaraktan bu şekilde ifade edebilirim sevgili kardeşler. Ama Rabbimiz bu ilginç olan burada bu dört ayete baktığımız zaman güven ifadesinden başka, güven sözünden yani güven olgusunun dışında başka bir ifade kullanmıyor. Yani güven olgusunu bu dört ayette daha ziyade öne çıkarmaya çalışıyor sevgili kardeşler. Çünkü öğrencilerin yapması gereken 10 şey yoktu. Öğrencilerin yapması gereken Rablerine güvenmeye devam etmeleri gerekiyordu. Hiçbir şey değişmeyecekti. Zorlukların oranı ne kadar artarsa artsın, onlar Rablerine güvenmeye devam etmeleri gerekiyordu. Şimdi Filipililere yazılan mektubun 4. bölümüne götüreceğim sizi. Filipililer mektubu 4. bölüme baktığımız zaman 6 ve 7. ayetlerde şöyle bizi aslında teselli ediyor haberci Pavlos. 4. bölümün 6 ve 7. ayetleri. Hiç kaygılanmayın diyor. Her konudaki dileklerinizi Tanrı'ya dua edip yalvararak şükranla bildirin. O zaman diyor, eğer sen bunu yaparsan, her türlü kavrayışı aşan Tanrı'nın esenliği, Mesih İsa aracılığıyla yüreklerinizi ve düşüncelerinizi koruyacaktır. Demek ki çok açık ve net bir şekilde anlaşılıyor ki değerli kardeşler, kaygı çekmek yerine kaygılar içerisindeyken yapılması gereken davranış, ki bu da duaya dua olarak ifade ediyor ama aslında güvenle bağlantılı olan bir şey, dua etmek gerekiyor kaygılar içerisindeyken. Eğer sen dua edeceğin kişiye güveniyorsan dua ediyorsun zaten. Yine güvenle bir şekilde bağlantılı. Dua etmek gerekiyor ama bu okuduğum Filipililer 4. bölümde okuduğum ayetlerde ilginç bir nokta var. Şunu söylemiyor Pavlos. Dua et, Tanrı da tüm durumları hemen değiştirecek ve geride kaygılanacak, sana hiçbir şey bırakmayacak. Böyle bir şey söylüyor mu? Yani sen dua et, her şey güllük gülistanlık olacak. Sen dua et, kaygı diye bir şey kalmayacak. Sen dua et, her şey arz ettiğimiz şekilde olacak. Şimdi değerli kardeşler, bir şeyi söylemek gerekiyor doğal olaraktan burada. Şimdi biz içinde bulunduğumuz durumlarda, belirli konularda, bugün de dua yaptığımız gibi hacı dua konusu söyledi. Değişik kardeşler değişik konular üzerinde konuştu. Ne yaptık? Dua ettik, değil mi? Şimdi bazen dua diyoruz belirli konularda. Dua ettiğimiz konu arzu ettiğimiz şekilde sonuçlanıyor. Anlatabiliyor muyum? Dua diyoruz. Ettiğimiz konu üzerinde o dua bizi arzu ettiğimiz sonuca götürüyor. Ama ilginç olan, her zaman götürüyor mu? Örneğin dün de herhalde Dilek'le beraberken bir konuda dua ettiğini söyledi. Ki şöyle olsa da ben kabul ederim, böyle olsa da kabul ederim demiş olmasına rağmen Rab tam aslında onun pek hoşuna gitmeyecek şekilde yanıtladı. Pek hoşuna gitmedi onun. Anlatabiliyor muyum? Yani demek istediğim, Rab bizim dualarımızı işitiyor. Ve arzu ettiğimiz yönde dualarımıza yanıt verebiliyor. Ama bazen de kesinlikle yanıt vermiyor değerli kardeşler. Ya da arz ettiğimiz şekilde yanıt bulamıyoruz. Ben diyorum ki eğer biz arz etmiş şekilde, yani biz konu bir konuda dua ediyoruz ve duamız arz ettiğimiz şekilde sonuçlanıyor. Her zaman böyle olmuş olsa eğer, güzel olur muydu? O zaman bir örnek geliyor aklıma. İsa Mesih dua etti mi? Etti. Birkaç kez okuyoruz. Öğrenciler için de dua ettiğini okuyoruz. Onlar fırtına içerisinde boğuşurken onlar, İsa Mesih daha da onlar için dua ediyordu. Ama İsa Mesih bir de Getsemani bahçesinde o dibine kadar günahlarımızı ifade eden o acık kasesini dibine kadar içmesi gerekiyordu Rabbimiz. Ve ister istemez ruhu sıkıldı. Çarmıh ölümüne doğru gidiyordu. Ruhu sıkıldı. İçi gerçekten büyük bir acı içerisine acı içerisinde kaldı. Ve dua etti. Babaya dua etti. Baba eğer mümkünse bunu benden uzaklaştır dedi. Şimdi baba hani dedik ya, eğer biz dua ettiğimizde ettiğimiz her dua arz ettiğimiz gibi sonuçlansa ne olurdu? Güzel olurdu. Ama peki burada Rabbimiz dua ettiği gibi sonuçlansaydı ne olurdu? Rab bu kaseyi benden uzaklaştır dediğinde baba tamam evladım yeter ki sen iste deseydi. O kaseyi ondan uzaklaştırsaydı. Peki ne olacaktı o zaman? Bitti. Bu kadar basit. Kurtuluşumuz askıda kalmış olacaktı değerli kardeşler. Ama bak dikkat edin. Dikkat edin. Rabbimiz dua etti. Gökten çıt diye bir ses bile gelmedi. Yanıt verdi mi Tanrı? İsa'nın duasını Rab yanıtlamadı. Rab yanıtsız kaldı. Bu ne demektir? Tanrı'nın sessiz kalması verilen mesaj şuydu. Senden başka bir yol yok. Senin dışında başka bir çözüm yok. Ama değerli kardeşler, Rabbimiz dua ettiğinde yanlış mı yapmıştı? Bunu sorayım size. Rabbimiz yanlış mı yapmıştı dua ettiğinde? Korkmayın, söyleyeyim. Tabii, neden yanlış yapmamıştı? Tabii ki, çok doğru. Kesinlikle yanlış yapmamıştı. Neden? Değerli kardeşler, Rabbimizin dua etmesi... Sonraki ayetlere baktığımız zaman o dua onun ruhunu ne dedi? Güçlendirdi. Anlatabiliyor muyum? Demek ki o dua boşuna dua değildi değerli kardeşler. Ölüme kadar yürüyebilmesi için, çarmıh ölümüne kadar ilerleyebilmesi için Tanrı'dan güç bulmuştu. Babadan güç bulmuştu Rabbimiz. Ve sonunda nereden anlıyoruz bunu? O ya Rab bunu benden uzaklaştır diyen Rabbimiz İsa Mesih dedi ki baba senin isteğin olsun. İsa Mesih'i bu noktaya getiren neydi sevgili kardeşler? Baba evet senin isteğin olsun. Bu neyi gösteriyor? Sormak isterim size. Evet baba bu senin isteğin olsun. Neyi gösteriyor? İtaatı. Başka? Sevgi. Babaya karşı olan sevgi. Ya. Ben burada neyi görüyorum biliyor musunuz? Dediklerinin hepsi doğru ama genel olaraktan babaya olan güvenini gösteriyordu. Babasına olan güvenini açık bir şekilde gösteriyordu sevgili kardeşler. Ben diyorum ki Rabbimin babasına olan güveni onun yüreğinde esenlik sağlamıştı. Güven esenlik getiriyor. Bakın, birkaç haftadır bunu her zaman vurguluyorum. Doğru mu Özlem? Esenliğin kaynağı Rabbe hangi oranda yaslandığımıza bağlı. Rabbi hangi oranda tuttuğumuza bağlı değerli kardeşler. Babaya olan güveni Rabbimizin yüreğinde esenlik sağlamıştı. Onun için şunu söylüyorum. Evet, doğrudur. İman ve güven benzer sözler. Yani eş anlamlı, anlamdaş diyoruz öz Türkçe'de. Bazen aynı söz olarak da kullanılıyor. Ben de iman konusunu açıklarken güvenin de iman kökünden geldiğini size açıklamıştım sevgili kardeşler. Ama iman dediğimiz zaman ne anlıyoruz? Aslında kutsal kitapta güzel bir örnek var. İman dediğimiz zaman ne anlıyoruz? Sizi 17. bölüme götüreceğim. Matta 17'ye bakabilir misiniz? Matta 17. bölümde. Tamam, sorarsın. Ya. 20. ayette bakın ne diyor. Bir hardal tanesi kadar imanınız olsa diyor. Şu dağa buradan şuraya göç dersiniz, göçer diyor. Şimdi iman dağı yerinden kaydırmak, fırtınayı dindirmek olduğunu söyleyebiliriz imanın. Yani imanın yaptığı, ortaya çıkardığı sonuç olarak da. Ama şimdi burada baktığımız zaman tabii ki bu ayeti de sakın yanlış anlamayın sevgili kardeşler. Burada kişisel arzumuzu tatmin etmek anlamında olduğunu söylemiyorum. Buradaki sözler hardal tanesi kadar imanınız olsa buradan şuraya göç dersiniz. O da kalkar, göçer, gider. Bunu demek istemiyorum sevgili kardeşler. Aslında buradaki söz bize neyi açıklıyor? Hardal tanesi kadar imanınız olsa. Yani eğer imanınız varsa sıkıntıların derecesi ne olursa olsun, sorunlarınızın rengi ne olursa olsun, ağırlığı ne olursa olsun, o sıkıntılar içerisinde ilerlemeniz, sağlıklı bir şekilde devam edebilmeniz mümkün. Bu konuda aslında teselli eden ifadedir. Bu 20. ayet. Okuduğum bu 20. ayet sevgili kardeşler. Yani Rab bizi teselli ediyor. İmanınız varsa korkmanıza gerek yok. İçinde bulunduğunuz durumdan sağlıklı bir şekilde geçeceğiniz kesin. Bu güvenceyi bize veriyor. İmanlı bilmesi gerekiyor ki Rab Tanrımız, ait olduğumuz Rab Tanrı benim için, bizler için en iyisini yapacaktır. Yani iman eden için olanaksız aslında hiçbir şey yok. Tanrı'nın istemi doğrultusunda olduğu sürece. İman eden için olanaksız hiçbir şey yok sevgili kardeşler. Ama İmandan çok daha büyük olanın ne olduğunu biliyor musunuz? Ben imanı küçümsemiyorum, dikkat edin. Yani imanı böyle alt kategoriye, alt sınıfa indirmek istemiyorum sevgili kardeşler. Çünkü bugün imanlı olduğunu söyleyip de güven konusunda sağlıklı bir şekilde adımlarını atamayan birçok İmanlı kardeşlerimiz var. Ben de dahil zaman zaman oluyor. İmanlıyım ben ama bazen bazı konularda güvenmiyorum. O güveni harekete getirecek noktada yeterlikte değilim. O açıdan imanı küçümsemiyorum ama burada imandan çok daha büyük olanın ne olduğunu anlamanızı istiyorum sadece sevgili kardeşler. Burada en önemli olan nokta Rabbimizin, Rab Tanrımızın babaya olan güveniydi. Tek şey buydu değerli kardeşler. Babaya olan güveni. Yani tamamıyla sırtını dayamış olmasıydı. Şimdi ben hatırlayın, geçtiğimiz hafta yine güven konusunu konuşurken Rabbimiz Markos 4. bölümden öğrenciler dalgalarla boğuşuyordu tekne içerisinde. Rabbimiz ne yapıyordu? Teknenin kıç kısmında uyuyordu. İlginç değil mi? Geçen hafta bunu size örnek olaraktan vermiştim. Teknenin kıç kısmında esenlik içerisinde uyuyordu. Sanki hiçbir şey yokmuş gibi. Şimdi bu kadar korkunç bir dönem içerisindeyken, süreç içerisindeyken Rabbimizin bu kadar rahat olmasını sağlayan faktör neydi? Ben bir şey söylemiştim geçen hafta. Bugün başka bir şey söyleyeceğim. Değil mi? Evet, güven. Geçen hafta ne söylemiştim? İleride olacaklarını biliyor dedim, değil mi? Ne olacağını, nasıl sonuçlanacağını biliyordu demiştim. Bu sefer de senin söylediğin gibi babasına olan güvendi değerli kardeşler. Rabbimizin o kadar huzur içerisinde hiçbir şey yokmuş gibi davranmasının temel nedeni babaya olan güveniydi değerli kardeşler. Demek ki iman, tek tek söylüyorum, iman eşittir Tanrı'nın durumları değiştirebileceğini bilmektir. İman eşittir Tanrı'nın durumları değiştirebileceğine inanmaktır, bilmektir. Güven nedir? Güven de Tanrı'nın, dikkat edin, en iyisini yapacağından emin olmaktır. Yakalayabildiniz mi? İman eşittir Tanrı'nın içinde bulunduğumuz durumları değiştirebileceğini bilmek. Bu iman oluyor. İman eden kişi bunu biliyor. Bilmesi lazım. Rabbe olan imanından dolayı. Ama güven nedir biliyor musun? Eğer gerçek anlamda güven varsa, eğer gerçek anlamda Tanrı'ya yaslanmışlık söz konusuysa, o zaman Tanrı'nın senin için en iyisini yapacağından emin olmak. İşte aradaki nüans farkı bu sevgili kardeşler. Demek ki güven ne yapıyor? Mucize gerçekleşinceye kadar ya da içinde bulunduğun durumdan çıkana kadar değerli kardeşler seni o sıkıntılar içerisinde tutuyor. Güven bunu yapıyor sevgili kardeşler. Eğer güven varsa o sıkıntılar içerisinde senin ayakta kalmanı sağlıyor. Bütün zorluklara rağmen, bütün sıkıntılara rağmen ayakta durmanı sağlıyor ona olan güven. Deyimi yerinde ise en iyisini yapacağını bilmiş olmanın vermiş olduğu rahatlık, olumsuz düşüncelere kaymadan su üstünde dimdik bir şekilde, zorluklar üzerinde dimdik bir şekilde durmaktır. Ya da durabilmeni sağlamasıdır değerli kardeşler. Bu kadar basit. Eğer güven varsa evet biz dimdik durabilmemiz mümkün. Ben bunu kendim onlarca kez yaşadım kendi hayatımda. Bakın sizi Yeşaya 26. bölüme götüreceğim. Yeşaya 26. bölüm ayet 3. Bu ayeti de zaman zaman kullandık burada. Yeşaya 86, evet 26 ayet 3. Ne diyor Özlem?
Sana güvendiği için düşüncelerinde sarsılmaz olanı tam bir esenlik içinde korursun.
Bu ayeti yorumlamak gerekiyor mu sizce? Sana güvendiği için, yani güven olduğu için, o bağlılık olduğu için sarsılmaz olanı, yani az önce söylediğim gibi Rabbe güvenen kişi o sıkıntılar içerisinde ayakta duranı diyor. Rabbe güvenerek ayakta duranı ne diyor? Tam bir esenlik içerisinde korusun. Bakın güvenmenin getirdiği sonucu görebiliyor musunuz değerli kardeşler? Kutsal söz söylüyor bize. Güvenin getirdiği sonuca bakın. Demek ki güvenin getirdiği sonuç nedir? İbranicesinde şalom diyor. Esenlik. Esenlik. Demek ki o sıkıntılar içerisinde benim ayakta durmamı sağlayan güven bana esenlik getiriyor değerli kardeşler. Ama buradaki şalom sözü savaşın durmasından çok daha öte bir anlam ifade ediyor. Ya yani bir savaş var, barış yok, savaş var. Savaş duruyor ya da ara veriyorlar savaşa. Bu savaşın durmasından çok daha öte bir şey değerli kardeşler. Bu şalom yani esenlik dediğimiz ifadeyi Filipliler 4. bölümde nasıl açıklıyordu Pavlos bu esenliği? Çok güzel bir ifade kullanıyor. Yine açın o 4. bölümü. Lütfen Filipliler 4'ü açın. Bilmiyorum Almancasında ne diyor. Orada güzel bir ifade kullanıyor. Esenliği Pavlos açıklarken. Esenliği güzel yorumluyor orada. Nasıl bir esenlik? Yani şöyle söyleyeyim. Esenliğin niteliğini, esenliğin kalitesini bize açıklıyor. Nasıl bir esenlik olduğunu. 7. ayeti okuyabilecek misin Özlem? Nasıl bir esenlik?
Her kavrayışı aşan.
Kavrayış nedir? Anlayış değil mi? Her anlayışın üstünde, her kavrayışı üstünde bir esenlik. Bizim bildiğimiz esenlikten çok daha öte bir esenlik. Değerli kardeşler. Yani diğer bir ifadeyle canın tam anlamıyla sakinliğe kavuşması. Bakın ortamın değil. Ama canının sakinliğe kavuşması. Şimdi bilmiyorum Almanca'da böyle sakin denize eğer dalgasızsa dalga yok sakin dümdüz olan bir denize deniz için kullanılan bir ifade var mı Almanca'da? Stillwasser. Ben onu içiyorum abi ihtirinki. Ha? Spiegel glatt. Biz Türkçe'de ne diyor musunuz? Çarşaf gibi diyoruz. Eşim Türkiye'deyken ama bak şimdi gülmeye başladı. Denize doğru gidiyorduk. Kardeşin arabasıyla beraber. Sabaha karşı biliyorsunuz deniz genelde dalgasızdır sabahları. Dümdüz. Aynı söylediği gibi ayna gibi cam gibi dümdüz. Bir kıpırdama yok. Aa dedi bak Recep dedi bak bak. Deniz havlu gibi. O zaman yerlere yaptık. Biliyordu ama havlu yeri, çarşaf yerine havlu sözünü kullanmıştı. Biraz ortamı birazcık güldürmek için söyledim. Gerçekten canın, bakın şöyle düşünün, o dalgalı denizi görüyor musunuz? Dalgalı denizi. Bir de çarşaf gibi denizi düşün, dümdüz. Canın hareket halinde, kaygılarla boğuşan canın çarşaf gibi dümdüz olması. Anlamı bu. Şalom'un anlamı bu değerli kardeşler. Canın tam anlamıyla sakinliğe kavuşması. Hamdolsun. Başka bir ifadeyle ifade edeceğim. Tanrı'ya tam anlamıyla güvenen imanlının canını dolduran rahatlık duygusu. Rahatlık duygusunu biliyor musunuz? Hiç yaşadınız mı rahatlık duygusunu? Yaşadın değil mi? Bakın, yüreği dolduran, bir imanlının yüreğini dolduran rahatlık duygusu. Bunu da Davut şu sözlerle ifade ediyor değerli kardeşler. Bu duygu çok önemli bir duygu. Belki hepimiz defalarca yaşadık, sadece hava değil. Ben rahatlık duygusunu daha geçenlerde yine yaşadım. Bambaşka bir rahatlık. Ya. Şimdi o rahatlığı nasıl ifade edersin? Yüreğinin tam anlamıyla dolduğunu değil mi? Sakinliğe kavuştuğunu ifade ediyorsun. Davut diyor ki değerli kardeşler bakın 18. mezmurda, yanılmıyorsam 18 olması lazım. İkinci ayet. Ne diyor?
Rab benim kayam, sığınağım, kurtarıcımdır. Tanrım kayam, sığınacak yerimdir.
Şimdi. Ya. Evet. Rab benim kayam, sığınağım, kurtarıcımdır diyor, değil mi? Şimdi bunu söyleyecek olan kişi kim olabilir? Ancak yüreği rahatlık duygusuyla dolu olan kişi, değil mi? Yani Rab'be ait olan, Rabbi bir kaya olarak gören, Rabbi bir sığınak olarak gören, Rabbi bir kurtarıcı olarak gören ya da tek kurtarıcı olarak gören kişi ancak, değerli kardeşler, bu sözleri kullanabilir, söyleyebilir. Şimdi anımsayacaksınız, bu düşünceyle noktalayacağım. 23. mezmuru paylaşırken sizlerle, hani 23. mezmurda Davut diyor ya, Rab çobanımdır, eksiğim olmaz, beni taze çayırlarda yatırır ve sakin sular boyu yürütür. Değil mi? Ölüm gölgesi vadisinden geçsem bile şerden korkmam, çünkü Rab benimledir falan. Böyle bir ifadeyle 23. mezmur, kıssa mezmuru, 6 ayetlik o kıssa mezmuru Davut çok güzel ifade ediyordu. Ve ben o mezmuru sizlerle paylaşırken demiştim ki, değerli kardeşler dedim, bakın Rabbin çoban olduğunu söylemek, Rabbin bizi güden bir önder olduğunu söylemek başka, ama Rabbin benim çobanım olduğunu, Rab benim çobanım olduğunu söylemek çok daha farklı bir şey demiştim. Hatırlıyor musunuz? Şimdi bakın, burada da şunu söylemek istiyorum. Rab benim kayam diyor, değil mi? Bakın, Rab kayadır diyebiliriz. Rabbin sığınak olduğunu söyleyebiliriz. Rabbin kurtarıcı olduğunu söyleyebiliriz. Bunda hiç eksiklik yok, değerli kardeşler. Ama Rabbin gücünü, sarsılmazlığını ifade etmek için Tanrı'nın kaya olduğunu söyleyebilirsin. Yani sarsılmazlığını, güçlü olduğunu ifade etmek için Tanrı'nın kaya olduğunu söyleyebilirsin. Ama Tanrı'nın kaya değil de, sığınak değil de, kurtarıcı değil de, Tanrı benim kayamdır dediğin zaman ne oluyor? Tanrı benim kurtarıcımdır, Tanrı benim sığınağımdır dediğin zaman ne oluyor? Sen kendine ait, kendine mal etmiş oluyorsun, doğru mu? Ben size şunu söylemek istiyorum. Hangisi daha güzel bir duygu? O kaya dediğin, sığınak dediğin, kurtarıcı dediğin kişinin senin sığınağın olduğunu söylemek mi? Yoksa öteki türlü söylemek mi? Herhalde benim dediğin zaman sana ait ya. Rab benim kurtarıcım kardeşim. Benim. Rab benim kayam. Rab benim sığınağım. İşte sevgili kardeşler, Tanrı'ya güvenen imanlının canına rahatlık veren işte bu. Tek kelimeyle. İşte bu rahatlık duygusu ne yapıyor? Yüreği koruyor. Bu rahatlık duygusu ne yapıyor? Düşünce yaşamını koruyor sevgili kardeşler. Rab'be olan güven. Rab'be olan güven bize bu sarsılmaz esenliği, bu yürek sakinliğini, bu iç sakinliği, canın sakinliğini bize veriyor sevgili kardeşler. Belki burada noktayı koyalım, fazla gitmeye gerek yok. Ama şunu söyleyerekten belki tamamlayabiliriz. Tekrar olması açısından. İman durumları, Tanrı'nın durumları değiştirebileceğini bilmektir. Ama güven içinde bulunduğun durumlara rağmen ayakta sımsıkı dik bir şekilde durmaktır değerli kardeşler. Bizim ayakta dimdik bir şekilde durmamızı sağlayan da Rabbe olan güvendir. Güven bizi ayakta tutuyor ve o ayakta tutan güven de bizim gerçek anlamda huzura, esenliğe kavuşmamızı sağlıyor. Onun için eğilim yüreklerimizi, Rabbe iman ettiğimizi söylüyoruz, ayrı bir şey. Ama hangi oranda güveniyoruz? Sırtımızı hangi oranda Rabbe yaslar durumdayız? Her durumda mı yoksa bazı durumlarda mı? Rab yürekleri biliyor, ihtiyacımızı biliyor, gerektiği şekilde bize destek veriyor zaten değerli kardeşler. Ama emin ol ki sana ait olan Rab, çünkü senin Rabbin seni hiçbir zaman bırakmayacaktır ve yüzüstü hiçbir zaman seni terk etmeyecek. Onun için gerçekten hem teşekkür edelim içimizden ya da gerekirse dıştan da yapabilirsiniz. Yine 30 saniye sonra Sami yine duayla toplantımızı kapatır. Ama yüreklerimize bakalım. Rab'le olan ilişkimiz, ona olan güvenimiz hangi noktada?